Ayrım 15, Göl İnsanları, Kemal Tahir. Sayfa 211. Nam uğruna, birinci kısım. Baraj için gazetelerde çok laf edildi. Konu Büyük Millet Meclisi'ne bile getirildi. Harcanan para ilk hesapları aşmış 10 katını bulmuştu. Müteahhidin kodamanlarca kişisel çıkarlar yüzünden korunduğu, verilen avansların yapılan işi tutmadığı, bu sebeple zor altında bedel arttırımına gidildiği ileri sürülüyordu. Ayrıca barajın kurulduğu yerin köylülerinden çeşitli dilekçeler yağmış, gereksiz yere verimli toprakların su altında bırakıldığından, yok yere şu kadar yüz köylü ailesinin göçmen olup dağılmak üzere bulunduğundan yanıp yakılınmıştı. Müfettişler gitti, durum yerinde incelendi. Köylülere anlatılmaya çalışıldı ki mesele bir plan meselesidir. Ayrıca memleketin geleceği meselesidir. Allah'ın izniyle devletin gücü, hükümetin kolu uzundur. Hiç kimsenin göçmenliği söz konusu olamaz ve de bu hükümet eşek yerine at bağlamak niyetiyle iktidardadır. Verimli topraklarını bırakanlara daha verimli topraklar verilecek, kerpiç evlerin yerine tuğla, beton evler yapılacaktır. Barajın yapımı uzun sürdüğünden dosyası katır yüküne aşmış, deve yüküne ulaşmıştı. Eğer yeni Bayındırlık Bakanı işe sıtkıyla sarılmasaydı, deve yükünden kara vagon yüküne atlayacağı şüphesizdi. Dosyada plandan geçilmiyordu. Rakam dizisine değme elektrikli beyinlerin güç yetiresi kalmamıştı. Çünkü 10 yılın 10 bütçe tartışmalarında bu baraj konusu didiklenmiş, 7 Bayındırlık Bakanı her yıl biteceğine namus yemini etmişti. Bakanlar alışmışlardı. Lafın burasında yemini kısa kesip hemen geleceğe atılıyorlar. Bir kez duvarı örtülüp yükseltilip suya gem vurulunca oraların nasıl kalkınacağını, 560 bin hektar toprağın sulanıp 68 bin hektarlık alanın taşkınlardan nasıl kurtulacağını, 163 milyon kilovat elektrik elde edilip çevreye bol ve ucuz enerji sağlanacağını söylüyorlardı. Ayrıca bu elektrik enerjisi komşu vilayetlerde nice nice fabrikaların yoktan var olmasını sağlayacak, bacalarını nazlı nazlı tüttürecekti. Atalarımız ne demişlerdir? Sabırla koruk helva olur demişlerdir. İstenilen biraz sabırlı olunması, dişlerin sıkılmasıydı. Bunun için muhtaç olunan güç koca Tanrı'ya şükür damarlarındaki soylu kanda yeterince vardı. Sözün burası da çoktandır vatanseverlikten ayrılıp kökü dışarıda yıkıcı muhalefete geçen satılmışlar, sıtmayı ne yapalım, sıtmayı diye bağırıyorlardı. Ama kim kulak asar? Bakanlar soldaki sıralara acımayla, ayıplamayla, hatta biraz iğrenerek bakıyorlar. DDT sayesinde sıtmanın oralara yaklaşması söz konusu olamaz arkadaşlar. Bozguncular, sabotajcılar, psikopatlar şunu bilsinler ki bu devlet uçaklar aracılığıyla mazot bombalarını atıp sıtma kaynaklarını söndürmek gücündedir. Fazladan büyük dostlarımızın uzmanları, plancıları ve de kurmayları da yanımızdadır ve de bu fikirdedir karşılığını veriyorlardı. Sağdan alkışlar, soldan yuh. Sen onu babana yuttur. Hani şu barajdan köylere içme suyu verilecekti, mazot mu içecekler sesleri? Nihayet günlerden bir gün baraj tamam müjdesi Ankara'ya telefonlarla, telgraflarla ulaştı. Ankara'dan bütün yurt yüzüne ajansın gayretiyle yayıldı. Açılma töreni Mayıs ortalarında bir pazar günü yapılacak, vanalardan geçen su kanalı alınarak türbinleri döndürecek, ampulleri yakıp filtrelerin temizlediği içme sularını yakın köy çeşmelerinden akıtacaktı. Elçiliklere, gazetelere, bazı kurumlara davetiyeler yazıldı. Konukları stepin ortasında yaratılmış kocaman gölde gezdirecek sandallar, kamyonların sırtında dağdan aşırılarak baraja getirildi. Büfede kuş sütünden başka her şey hazırdı. Müteahhidin, baş mühendisin, genç mühendislerin içleri içleri de sığmıyor. Aman bir aksilik olmasın diye çavuşlar, şirketin demirbaş işçileri sağa sola seyirtiyordu. Müteahhit Amerikan Koleji'ni bitirmiş, Amerika'da mühendis olmuştu. Taahhüt işlerine girişi devletin dış dostluklarına denk düşmüş, az zamanda rakiplerine yetişip hepsini geride bırakmıştı. Kendisiyle yakın iş arkadaşlarının açılma günü smokinler, hanımların uzun etekli tuvaletler giymelerini kararlaştırdığı halde 3 gün önce bundan caymış, törene katılacağını umdu, Amerikan elçisine onur vermek için mühendis takımının kovboy kılığına girmesini, kadınların da sırtlarına birer alacalı gömlek, bacaklarına birer soluk blue jean geçirmelerini istemişti. Ayaklarda Texas çobanlarının yüksek ökçeli bıçkın çizmeleri olacak, boyunlara çiğ renkte mendiller dolanacaktı. Kenarları birer karış genişlikte sivri tepeli rengarenk şapkalar iyi bir rastlantıyla bir Amerikan pazarında ele geçmişti. Bu kılığa kalçaları döyen toplu nagan tabancaları da isterdi ama hem bulunması zordu hem de çoğu mühendislerin taşıma izni yoktu. Müteahhit Şaban Bey aynada sarılı kırmızılı koca mendili boynuna bağlarken tıpatıp kendisi gibi giyinmiş 7 yaşındaki oğlu Türker Yurdakuler'e sevgiyle baktı. Oğlunun belinde bir kalın kemer, kemerde 2 oyuncak tabanca asılıydı. Bileklerine meşin bileklikler geçirmiş, ayağına mahmuzlu çizmeler giymişti. Bunların hepsinde kabartma öküz kafaları vardı. Türker Yurdakuler hippi diye naralanıp tabancalarını hızla çekince daha müthişti. Bunları filmlerin en usta kovboyları gibi parmaklarında fırıldak gibi çevirince Şaban Bey'in gözleri yaşarıverdi. Şaban Bey kendini bildi bileli yüreğinin yufkalaşmaması için roman moman okumaz, acıklı filmlere, sulu vodvillere hiç gitmezdi. İnancına göre bir müteahhit en az bir başkomutan kadar acımaz, çelik kadar sıkı, taş kadar duygusuz olmalıydı. Müteahhit demek insafsız demekti. Yalnız oğluyla karısını, bir de varsa metresini bu yasanın dışında tutabilirdi. Türker Yurdakuler, kovboy naralarıyla kanepeden koltuğa, koltuktan puflara atlarken karısı Seval Hanım da geniş kenarlı şapkasını tepesine oturtup giyimini tamamlamıştı. Şaban Bey aynaya son defa baktı. Yanakları pençe pençe kırmızı olduğu halde suratı kara yağızdı. Kalın kaşları burnunun üstünde sımsıkı birleşiyor, ince bıyıkları ablak yüzünü orta yerden kara bir çizgiyle ikiye bölüyordu. Çenesi 4 köşeydi. Boynu boğazı ancak kara kucak pehlivanlarında görülebilecek kadar kalındı, kat kattı. Yüzündeki kırmızı lekelerden karaciğeri bozulmaya başlamış, boğazlı adamlardan olduğu anlaşılıyordu. Serçe parmağında kocaman bir pırlanta şövalye yüzük, ağzının sağ tarafında 4 tane altın diş vardı. Uzun boyu kalın kesimiyle işçilerin beğenisini, çavuşlarla katiplerin hatta sezdirmemeye çalıştıkları halde mühendis arkadaşlarının ürkek saygısını kazanmıştı. İşçiler doğum yerlerine göre patronlarından söz ederken yiğit, koçak, pelvan, kostak, efe, keleş diyorlardı. Karısı Seval Hanım, nasılım baksana bey deyince Şaban Bey omuzu üzerinden gözlerini kısarak baştan sağıma baktı.
İyi, çok iyi, dolaşıver hadi, büfeye göz at, denizi geçip derede boğulmayalım.
Şaban Bey emirlerinin kılı kılıdan yapılacağını bilen adamların güveniyle karşılık beklemeden evin geniş balkonuna çıktı. Balkon tepenin ortasında baraj hizasındaydı. Altında vadinin derinliği vardı. Mühendis evleri sağa doğru uzanıyordu. Lojmanlar çoktan yıkılmış, ayak yollarının izleri silinip süpürülmüştü. Her şey vekil beyle yüksek konukları ağırlamak için hazırdı. İşçiler barajın iki yanında gölgelerde oturuyorlardı. Son gündelikleri vermeyerek açış törenlerini kalabalıklaştırmak Şaban Bey'in önemli buluşlarındandı. Şaban Bey işçilere törende giymek sonra geri vermek üzere Sümer banketeninden birer tulum yaptırma fikrini kabul etmediğine neredeyse pişman olacaktı. Boşu boşuna pintilik etmişti. Denizi geçip derede boğulursak ben sana sorarım dümbük diye azarladı kendini. Dişlerinin arasından hırıl hırıl. İşçilere lacivert, çavuşlara taşeronlara hakiketenden tulumlar. Hatta mühendis arkadaşlara da birer tulum. Ama akketenden giydirilecekti. Halt ettik. Hay Allah belasını versin. Suç baş mühendisindi. Herif golf pantolon, gömlek, Montgomery, kalın bot, yani Churchill giyilmesini ileri sürmüş, kafaya da mantarlı kolonyeller geçirilmesinde eni konu direnmişti. Suratını astı Şaban Bey. O zaman da biz bu kılığa giremezdik, giremeyince Amerikan elçisine yaranamazdık. Bir adam nasıl bir avanak olmalı ki boş yere para harcamalı, hiçbir çıkarı yokken? altın dişlerini şimşek gibi ışıldatarak sırıttı. Vekil Bey'in bayanını da getireceği bildirilmişti Ankara'dan.
Güzel. Seval.
Efendim.
Kesilecek kordelalar.
Hazır.
Patlatılacak şampanya şişesi.
Aklın yattı mı sonunda?
Yatması Vekil Bey'in hanımı gelirse.
Denize gemi indirir gibi vanalar açılırken barajın duvarında şampanya şişesi patlatmak fikri Seval Hanım'ındı. Sinemaların dünya havadislerinde birkaç kere görmüştü bunu. Salt gemi indirirken yapılıyordu Avrupa'da ama olsun, batılı davranıştı. Kurban kesmek gibi kanlı alaturkalıktan bin kat kibar.
Bence hanım gelmese de yapılabilir. Vali Bey'in hanımı keser kordelayı o zaman.
Alt ettin şimdi. Vekil Bey'in yanında vali karısı kaç para eder?
Kadın varken kadın açar. Avrupa'da böyledir bu. Gördün ya sinemada geçen gün.
Boş ver, sinema oynatmıyoruz. Resmen baraj açıyoruz. Vekil Bey'in hanımı varsa şişeyi patlattırırsın. Yoksa cebinde kalır 50 panganot.
Seval Hanım kocasını büsbütün yadırgıyordu böyle konuşurken. Biraz kabaydı Şaban Bey, biraz hoyrattı. Ama hoyratlığından pek yakınmaz olmuştu yaş ilerledikçe. Bağlılık belirtisidir demişti, işten anlar ahbaplarından biri. Başka çöplüklerde eşinmediğinin belirtisidir. Buldun da bunuyor musun diye azarlamıştı. Hoyratlığı moyratlığı iyi hoş da pintiliğini yumuşatamamıştı bir türlü. Aslında pinti bile sayılmaz. Sıralı sırasız saçar paraları inciye boncuğa. Cafcaflı sarı sırmalı sarı yaldızlı bir şey gördü mü almamazlık edemez. Evi doldurur kaba saba süprüntülerle. Bereket hevesi çabuk geçer de aramaz ardını. Türker yurda kular bunları bir haftaya varmadan kırıp döker de kurtulur taşra alaturkalığından Seval Hanım.
Beğenmedin mi 50 panganotu?
5 gündeliktir. Gün doğuştan gün batışa kadar kazma kürek sallayacaksın.
Şampanya şişesi süslenmiş bir kurban koçu gibi büfenin üstünde tek başına duruyordu. Yanında kırmızı sarı kordela bobinleri, işlemeli bir gümüş makas. Seval Hanım geçerken bakıp suratını astı. Alaturkalığın, taşralılığın hiçbir çeşidini sevmiyordu. Fırsat el verir de insan Avrupalı adetlere uymaz mı? İçini çekti. Kocası kabaydı adam akıllı. Ruh bakımından yontulmamıştı.
Nasıl okumuş koleji de nasıl bitirmiş? Amerika'da nasıl başarmış mühendis diplomasını cebe atmayı?
Tutuk konuşuyordu İngilizceyi biraz. Sıkıntı çekiyordu. Mektupları, prospektüsleri, anlaşmaları sökmekte.
Salt İngilizce mi? Türkçe de okumaz. Başı ağrıyormuş.
Gözlük ister dediydi Doktor Nuri Bey. Sertliği gidermiş yüzünün. Şaban Bey bunun için yanaşmamıştı gözlük takmaya.
Seval Hanım son zamanlarda çok daha küçümsemeye başlamıştı kocasını. Körpe mühendis Kral Bey kendisini inatla göz hapsine alalı beri. Pikniklerde yalnız kalmalarından yararlanarak içini çekiyordu derin derin. Bozuk yollarda yardım bahanesiyle kolunu tutuyor, avucunun ürpertici sıcaklığını damarlarına kadar geçirmek ister gibi belli belirsiz sıkıyordu. Rüyasına bile girmeye başlamıştı oğlan son zamanlarda. Kocasının hoyratlığından hoşlanmasında bu rüyanın etkisi vardı. İnce adamdı Kral Bey, sinema artisti kadar güzel nişanlısı, yolunu gözlediği halde kendisiyle bu kadar ilgilenmesi Avrupa kibarlığındandı. Dağbaşı kadınsızlığın geçici hevesi dese haddine mi düşmüş ayda 2000 lirayı ancak kazanan zibidinin? Aynalara bakıp kendisini olgun kadın olarak beğendikçe körpe oğlanın aklını başından aldığına inanıyor, uzaktan uzağa analık duygusuna benzer. Püh, ne analığı, acıma bile duyuyordu. Günah da elin körpe yavrusuna ümitler vermek. Çünkü kıyamet kopsa razı olmayacağına, ateşi söndürmeye yanaşmayacağına güveniyordu nedense. Bu güvenin sınırsız gücünü gördükçe de güveniyordu kendine. Biraz gönül eğlendiriyordu. Aslı aranırsa bu şampanya şişesi kırmak fikri kralındı. Hatta bunu söylerken siz kesersiniz elbette kordelayı, şişeyi de kırarsınız. Kırarsınız çünkü kırmak sizin insafsız tabiatınızda var Seval Hanım. Gülmeyin, denediğimden biliyorum demişti.
Baraja bir bakayım dedim Seval Sultan, şimdi gider gelirim.
Şaban Bey döşeme tahtalarını sarsarak çıktı. Salonda masalar birbirine birleştirilerek soğuk büfe hazırlanmıştı. Her şey taptaze şipşirin bol boldu. Daha beri de kristal bardaklar, çeşitli kadehler, arkada şişe yığınları duruyordu. Çatallar, kaşıklar gümüşlendi.
Size yardımım dokunabilir mi efendim?
Seval Hanım ürpererek döndü. Kral kovboy filmlerinin en parlak jöni gibi eğildi kapıda.
Siz misiniz? Gitmediniz mi baraja?
Ne işim var? Gözlerini kamaşmışlar gibi kırpıştırarak hayranlıkla tutkuyla bakıyordu. Hiçbir yardımım dokunamaz mı size? Çok sevinirim.
Yok bir şey, tamam sanırım. Seval Hanım kapılara ürkek göz attı. Baraja gitmemeniz dikkat çekmesin, ararlarsa.
Bırakın. Eldivenini çıkarıp yaklaştı. Harikasınız, durunuz bir dakika. Hayır, bu kadar uydurma şeylerle, bu kadar ince, bu kadar zarif, bu kadar güzel olmak başka hiçbir kadının harcı değildir. Hiçbir kadını, yemin ederim. Uzatılan eli tutup öptü. Dudaklarını çekmiyor, belli belirsiz kımıldatıyordu.
Bırakın, oh bırakın kral bey, delirdiniz mi?
Delirmek? Bilmem. Af buyurun. Eli bırakmıyor, mıncıklıyordu. Delirmek, evet herhalde böyle bir şey olmalı.
Kral abi.
Türker yurdakiler içeri dalmış, kralı görünce duraklamıştı. Hippi diye bağırıp tabancalarını genç mühendisin karnına dayadı. Kral bey fırsatı kaçırmadan hemen çocuğun önüne çömeldi. Koltuk altlarından tutup hafifçe kaldırdı. Önce yanaklarından sonra boynundan öptü. Bunu yaparken koklar gibi derin derin soluyor, Seval Hanım'a baygın baygın göz süzüyordu. Seval Hanım'ın içi gıcıklandı, boğazı kuruyuverdi, dudaklarını üst üste yalayarak gözlerini yumdu. Çocuğun böyle koklanarak öpülmesi çok uzak, çok edepsiz şeyler hatırlatmış, yüzüne ateş basmıştı. Bu kadar körpe bir oğlanın bu koklamaları bu kadar ustaca yapabilmesi için hangi çemberlerden geçtiğini, nice usta ellerden ders gördüğünü biraz şaşkın, biraz da darılmış düşündü, yüzünü astı.
''Anneni çok seviyor musun Türker Yurdaküler?''
Çak.
Öpüyor musun?
Öpüyorum.
Neresinden?
Rica ederim kral bey, saçmalıyorsunuz.
Türker yurdakuler şaşırmıştı. Bu şaşırmada annesinin sesindeki telaşın da payı vardı. Kral aldırmadı. Neresinden diyorum?
Yanaklarından.
Başka?
Kral bey.
Neden efendim, bu da mı yasak? Türker yurdakulerin öpmesi de mi? Haydi Türker, nereden başka, gıdığından öpmez misin?
Öperim.
Boynundan?
Kral bey.
Şaşırtmayın çocuğu, rica ederim. Boynundan?
Öperim.
Çok yaşa yavrum, dünyanın en mutlu insanısın.
Aşağıdan yukarı baktı. Siz de Seval Hanım, dünyanın en kıyıcı kadınısınız.
Sapıttınız mı siz bugün?
Bugün bayram, bugün herkes için bayram. Benim için ölüm günü.
Niçin efendim?
Bir daha bir arada bulunmak fırsatı elime belki hiç geçmeyecek.
Neden? Yeni işimizde yok musunuz?
Yeni işimiz Adana'da. Siz şantiyeye gelemezsiniz ki artık. Ayda yılda bir karşılaşırsak karşılaşırız. Nasıl yaşanır? Büsbütün alıp başımı gideyim. Mutsuzluğumu uzaklarda kendi kendime çekeyim diyorum arada sırada. Gücüm yetmiyor. Beni asıl bahtsız eden, ama ne faydası var açıklamanın?
Evet, neymiş sizi asıl bahtsız eden?
Size karşı neler duyduğumu anlatamamak, hayatımı en küçük isteğiniz karşısında ölüm tehlikelerine duraklamadan atacağımı ispatlayamamak.
Türker yurdakuler naralanarak dışarı fırladı. Kral bey bir dizi yerde kala kalmıştı. Böyle durmak kovboy şövalye kılığıyla hiç de gülünç görünmüyordu. Seval Hanım uğruna acı çeken yakışıklı delikanlıyı uzanıp kaldırmamak için kendisini zor tuttu, birden telaşlandı.
''Çıldırdınız mı? Biri gelirse kalkın, kalkın hadi.''
''Bir söz, yalvarırım Seval Hanım, bir zerre umut.''
''Kalkın, rica ederim.''
''Ne olursa olsun benim için kötü şeyler düşünmeyeceksiniz. Beni merhametle hatırlayacaksınız. Sadece bunu istiyorum sizden. Sadece bu kadarcık.''
''Neden kötü düşünecekmişim? Kalkın hadi. Ne olur kalkın. Merhameti de nereden çıkardınız?''
Delikanlı ayak sesleri duyup fırlayınca hemen rahatladı.
''Merhametli ikneniz var,
gençsiniz, geleceğiniz parlak, dünya güzeli nişanlınız yolunuzu bekliyor.''
''Hayır, sözünü etmeyin onun, geçti, çoktan geçti. Tanıdığım bütün kadınlar siz var olmadığınız için girebildiler hayatıma. Sizinle beraber de çıkıp gittiler. Yalvarırım size, bir küçük umut kırıntısı dileniyorum. Bir dost düşündüğünüz zaman beni hatırlayacağınızı, bir hizmet gerektiği zaman nerede bulunursam bulunayım beni çağıracağınızı, hayatımı duraklamaksızın istemenizi yalvarırım, vaat eder misiniz?''
Çocuk gibisiniz vallahi. Nereden çıkarıyorsunuz bunları?
Söz verin bana. Söz verin bir anda dünyanın en mutsuz adamı olmaktan kurtulup dünyanın en mutlu adamı olacağım. Yalvarırım.
Yalvarmaya ne lüzum var? İyi arkadaşlık ettik burada. Aylardır hoş vakit geçirdik. Elbette sizi hatırlayacağım.
Herhangi bir tanıdık gibiyse, hayır istemiyorum. Bir sadaka değil bu, dünyanın en büyük duygusunu tokatlamak.
Nereden çıkarıyorsunuz?
Pencereye doğru yürüdü.
Saçma.
Kral arkasından gitti. Burası dışarıdan da kapıdan da görünüyordu. Eğilip kadının ensesine dudaklarını yapıştırdı. Davranıp kurtulmasın diyerek kollarını dolamış, elleriyle memelerini tutmuştu.
Delirdiniz mi? Bırakın kral, bırak diyorum. Of, acıtıyorsun canımı.
Söz vereceksin Seval. Ölüyorum, görmüyor musun? Seval hızla döndü. Ne olacağını gerçekten kestirememiş, dudak dudağa geldikleri zaman da iş işten geçmişti. Bütün suç açılma töreni heyecanında, bayram sevincindeydi. Barajla beraber Seval Hanım da, yani ünlü müteahhit Şaban Yurdakuler Bey'in kıl üstünde duran aile mutluluğu da bitmişti. Türker Yurdakuler ıhtırdığı bir işçinin sırtında hippi diye naralar atarak tabancalarını havada sallıyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 224.